18. kısım sayfa 191. Helen Garrody bir hamlede havuzdan Jean'ın birkaç metre ötesine çıktı. Kız böceği gibi ince uzun bir bedeni vardı ve göz alıcı bir kıçı. "Gelin," dedi bir havluyla yere bıraktığı bez torbasını alırken, "güneşlenelim biraz. Öğle yemeği için yarım saat vaktim var. Siz de davet ediyorum." Camların ilerisinde bir golf sahasının çimleri gibi düz ve parlak çimenler görülüyordu. Beyaz mermer bloklar çağdaş heykeller gibi yükseliyordu. Bu bahçe bir Roma atriumu kadar huzurluydu. Jean müdürenin beyaz bir hemşire önlüğü giymesini bekliyordu ama Helen sadece bonasını çıkardı ve mayosuyla kaldı. Özen gösterilmemiş intibayı veren bir topuzu vardı ve ensesi okunu fırlatmaya hazır bir yay gibi kemerliydi. Kadın çantasından bir Marlboro paketi çıkardı ve çocuğa göz ucuyla bakarken bir sigara yaktı. Hemşireler küçük kızı özenle havuzdan çıkarıp tekerlekli sandalyeye yerleştirdiler. "Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Su onu sakinleştiriyor ama tehlikeli mi?" Garrody gözlerini gruptan ayırmadan sigarasından derin bir nefes çekti. Babası onu köpeklerle birlikte yetiştiriyordu. Aslında köpeklerine kızından daha fazla özen gösteriyordu. Onu buraya getirdiğimizde hayvanları taklit ediyordu. Bu şekilde daha iyi muamele göreceğini umuyordu. Bizim işimizin daha çok insanlarla olduğunu anladığında da köpeklerden nefret etmeye başladı. Onlara karşı büyük bir öfke duyuyordu. Bu da onun korkunç bir iç çatışma yaşamasına sebep oldu. Neden? Çünkü bir yanı bir şekilde hala köpek olarak kalmıştı. Hemşireler çocuğu şimdi merkez binaya doğru götürüyorlardı. Hemşirelerden biri küçük kızın bonesini çıkardı. Pas rengi uzun saçları güneşte savruldu. Jean onun hayvani yanının uyanmakta olduğunu düşündü. "Gelin şurada oturalım." Bloklar mermerden değil beyaza boyanmış betondandı. Bu bloklardan birinin dibine gölgeye bir buzluk konmuştu. Helen buzluğu açtı ve içinden buz gibi bir şişe çıkardı. "Light cola, öğle yemeğimiz bu mu? Önce vücut hatları." Jean şişeyi aldı, parmaklarının altında soğuk damlaları hissetti. Binadan kulakları tırmalayıcı bir çığlık yükseldi. Jean irkildi. Otizmin içine girilemez, anlaşılamaz kapalı dünyasının simgesi, güneşin altında titreşen bu beyaz binaydı sanki. Müdürü ağzında sigarası başka bir şişe açtı. Hiçbir şey duymamış gibiydi. Her hareketinde kibar, kendinden emin bir hava vardı. "Bruno Bettelheim'den bahsediyorduk," dedi Jean. "Evet, onu tanıyor musunuz?" "Biraz. The Uses of Enchantment'ın yazarı değil mi?" Özellikle otizm konusunda çalıştı. ABD'ye yerleşmiş Avusturya asıllı bir psikiyatrdı. Chicago Üniversitesi bünyesinde Ortogeni Okulu'nu kurdu. Bundan önce Avrupa'da 1938'de toplama kamplarına gönderildi. Yahudiydi. Önce Dachau'daki sonra Buchenwald'daki toplama kamplarında otistik çocukları tedavi yöntemini buldu. Nasıl? Diğer esirleri gözlemleyerek. Kamptaki esirlerin bu son derece tahripkar ortamın etkilerinden korunmak için kendi içlerine kapandıklarını fark etti. Daha sonra otistik çocuklarla karşılaştığında bu çocukların da dış gerçekliği aynı şekilde çaresi olmayan bir tehdit gibi algıladıkları sonucunu çıkardı. Bu durumda onları tedavi etmek için bu tehdide tamamen karşı koyacak bir evren oluşturmak gerekiyordu. Korkunun ve içe kapanmanın psişik sürecini tersine çevirmek amacıyla onların ruhlarını açmayı, onları korkularından kurtarmayı hedefleyen %100 olumlu bir dünya. Okulunda uyguladığı yöntem bu muydu? Onun merkezinde her ayrıntı bu yönde tasarlanmıştı. Perdelerin ve duvarların renkleri, mobilyaların genel hatları, bahçedeki heykeller, dolaplarına her an ulaşabilecekleri şekilde bırakılan şekerler, açık kapılar, kötü olan tek şey ebeveynlerin çocuklarını görmelerine izin verilmemesiydi. Ebeveynleri tehdit olarak mı görüyordu? En azından çocukların kafasında. Bettelheim'in tüm teorisi de buna dayanıyordu. Ona göre otizm terk edilmenin sonucudur. Gerçek veya gerçek dışı, ancak çocuk tarafından derinliğiyle hissedilen bir duygu. Dünyaya kendini kapatması da psişik bir tepki, bir savunma mekanizması. Jean'ın aklına Anton Ferro'nun başucu kitapları geldi. Aralarında Bruno Bettelheim'in The Empty Fortress de vardı. Şüphesiz psikiyatr Joachim'le karşılaştıktan sonra otizm konusunda belleğini tazelemek istemişti. Burada da bu yöntemleri mi uyguluyorsunuz? Hayır, Bettelheim'e hayranız ama tedavi yöntemleri çok gelişti. Ebeveynlerin ziyaretine izin veriyor musunuz? Elbette. Bu cevap Jean'ın aklına başka bir şeyi getirdi. Joachim ile babasını düşündü. Joachim ismi size bir şey ifade ediyor mu? Hayır, neden? Hiç diye gülümseyerek geçiştirdi Jean. Bu soruşturma oldukça zor. Olta atıyorum ama hiç balık vurmuyor. Anlamıyorum. Dosya sizin sorumluluğunuzda mı? Hayır, bu da zorluklardan biri. François Tan sizinle temasa geçti mi? O kim? Soruşturmadan sorumlu yargıç. İsim bana bir şey ifade etmiyor ancak bir yargıç beni aradı. Otizm hakkında sorular sordu. O soruşturmadan alındı mı? Öldü. Nasıl? Bir yangında önceki gün. Helen Garudi kolasından büyükçe bir yudum aldı. Ölümün bu denli yakın olması onu korkutmuyordu. Birkaç gün önce bu kurumun bir hemşiresi öldürülmüş ve parçalanarak yenmişti. Soruşturmayı yürüten sorgu yargıcı canlı canlı yakılmıştı. Tüm bunlar bedenini yalayıp giden ışık gibi ruhunu etkilemiyordu. Olaylar bağlantılı mı diye sordu sonunda. Hiç şüphe yok. Diğer iki cinayet de dahil. Marion Cantelo ile benzeyen genç kadınlar. Bir seri katil mi? Öyle sanıyoruz. Jean ayrıntılara girmek istemiyordu. Daha çok uç bilinmeyenli denklemin ikinci bölümüne yoğunlaşmak istiyordu. Otizm, genetik tarih öncesi. Otizmle tarih öncesi arasında bir bağ olduğunu düşünüyor musunuz? Tarih öncesiyle neyi kastediyorsunuz? İlkel yaşam, gerileyen davranışlar. Bir ilişki var, evet. Jean ürperdi. Olumlu bir cevap beklemiyordu. Bir kurt çocuk nedir biliyor musunuz diye ekledi Helen Garudi. Hayır, vahşi bir çocuk. Yabani bir ortamda büyümüş, terk edilmiş bir çocuk. Bir ormanda mesela. Aveyronlu Victor'dan söz edildiğini duydunuz mu? François Truffaut'un filmini gördüm. Gerçek bir hikayedir. Tahminen 10 yaşındaki bir çocuk 1800'de Aveyron'daki bir ormanda bulunmuştu. Emekleyerek ilerliyordu ve görünüşe göre sağır ve dilsizdi. Sürekli sallanıyordu ve onu besleyenlere en ufak sevgi gösterisinde bulunmuyordu. Genç bir askeri doktora Jean-Marie Gaspard Itard'a emanet edilmişti. O da acemilik döneminin önemli bir kısmını ona vakfetmişti. Bu filmin siyah beyaz sahneleri yeniden Jean'ın gözünün önünde canlandı. Itard'ın büyük bir sabırla verdiği eğitim bizzat Truffaut tarafından yorumlanmıştı. Bu yabani çocuk hem bir hayvan hem bir melekti. Çocuğun eğitiminin aşamaları, Vivaldi'nin müziği. Itard tüm gayretine rağmen Victor'u düzeltmeyi başaramadı. Otizmle ilişkisini anlamıyorum. Bugün her şey Victor'un otistik olduğunu gösteriyor. Hiç şüphesiz o, bu denli yakından incelenmiş ilk otistik çocuktu. Konuşmayı reddetmesinin sebebi ormanda geçirdiği yıllar mıydı? Birçok varsayım var. Itard'a göre Victor'un bu durumunun sebebi toplumla temasının olmaması ve hiç eğitim görmemesiydi. Ama bir başka varsayım daha var. Tamamen tersini iddia eden bir düşünce. Victor doğuştan otistikti. Bu nedenle ormana terk edilmişti. Bu terk edilişin sebebi otizmdi. Yani terk edildiği için otistik olmamıştı. Jean'ın kafasının içinde bir cümle yankılanıyordu. Orman seni ısırıyor. Joachim bir ormana mı terk edilmişti? Otistik mi doğmuştu? Yoksa terk edildiği için mi otistik olmuştu? Jean gerçeğe çok yaklaşmıştı ama elinde hiçbir şey yoktu. Bugün bilinen bütün vahşi çocuk hikayelerinin birer otistik vaka olduğu düşünülüyor. Bettelheim de bu konuda çok yazdı. Ona göre kurt çocuklar doğada zihinsel yeteneklerini kaybetmiyorlardı. Zihinsel yetenekleri zaten hiçbir zaman var olmamıştı. Ancak maymunların veya kurtların yetiştirdiği bir çocuğun masallarda olduğu gibi böyle vahşi bir ortamdan geri döndürülmesini kabullenmek çok zor. Özellikle de saygıdeğer Singh tarafından 30'lu yıllarda tasvir edilen Hindistan Midnapurlu iki kurt kızın Amala ve Kamala'nın vakasında olduğu gibi. Bugün bu küçük kızların otistik olduğu biliniyor. Onların kaba, bitkin ve ilkel davranışları hayvani yaşam biçimine bir geri dönüş olarak değerlendirilmişti. Aslında onlar tamamen bu zihinsel yetersizlikleri yüzünden terk edilmiş olmalıydılar. Jean iki kişilikli ve kişiliklerinden biri otistik olan şizofren adam varsayımını söylemek istedi. Uygar bir insanın içindeki dünyadan kopuk bir çocuk. Ama Goradun'un de Bernard Level gibi ters tepki göstereceğini ve bu düşünceyi saçma bulacağını tahmin ediyordu. Dosyanın elle tutunur gerçeklerine döndü. Cinayet mahallelerindeki bazı ayrıntılar katilin otistik olduğunu düşünmemize neden oluyor. Bu çok gülünç, bu patoloji. Bana daha önce de açıkladılar ancak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Jean çantasından kanlı el izlerinin fotoğraflarını çıkardı. Resimler sanki alev almış gibi güneşte pırıl pırıl parlıyordu. Müdüre sakin bir şekilde fotoğraflara baktı. Soğukkanlıydı. Jean kaynağını ve doğasını bir türlü çözemediği son derece güçlü bir iradesi olduğunu düşünüyordu. Bunlar Mario'nun cinayet mahallinin fotoğrafları mı? Evet, ama diğer iki cinayet mahallinde de aynı izler var. Yani katilin cesedin çevresinde döndüğü gayet iyi anlaşılıyor. Şüphesiz dört ayak üstünde. Elleri ayaklarına göre içe dönük. Bu belki de otizmin bir göstergesidir. Ve tabii başka şeyler de olmalı. Elinizdekilerin hepsi bu mu? Jean az kalsın çocuk canavarın metalik sesinden de bahsedecekti. Ben diyememesinden, Porque te vas şarkısından. Ama bu iç uçlarını nereden bulduğunu da açıklaması gerekecekti. Bu desenler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu kanlı yazıların fotoğraflarını gösterirken. Bir otistik tarafından çizilmiş olabilirler mi? Evet. Jean gerildi. Bu kez daha rastgele bir yoklamada bulunmuştu ve bir kez daha olumlu bir cevap alıyordu. Açıklar mısınız? Bu tür alfabeleri çok gördüm. Motiflerin tekrarlanması, bütünün dizilişi, bazen otistikler tarafından uydurulan şu yeni dillerden biri olabilir. Bunların anlamı ne peki? Genellikle bu tür desenlerin koruyucu bir anlamı vardır. Koruyucu mu? Desenler bu şekilde sıralandığında bir engel görevi görür. Sınır işlevi gören freskler, frizler. Bettelheim kabuklarla kendine bir sınır çizen Lori adlı küçük bir kızın vakasında bunu tanımlamıştı. Bu sınır mükemmel denebilecek sinüzoidal dalgaları çağrıştırıyordu. Katil bu şekilde kurbanının bulunduğu alanı korumak istemiş olabilir mi? Belki, bir şekilde de kendi dünyasını. Helen Garodi saatine baktı. Öğlen paydosu bitmişti. Jean son bir soru sordu. Şu veya bu şekilde kanibalizmin otizmle bir bağı olabilir mi? Çok inatçısınız dedi psikiyatr, rencide edici bir ses tonuyla. Size katilin bu tür bir patolojisi olamayacağını ifade ettim. Ama bu iki unsur arasında bir ilişki olabileceğini farz edebilir miyiz? Bir dereceye kadar diye kabullendi Garodi. Tamamen düşsel bir bakış açısı olarak. Melanie Klein gibi birçok psikiyatr 30'lu yıllarda otistiklerin agresif cinsel dürtülere sahip olduğunu saptadı. Kanibalizme varacak kadar mı? Fantazi insan yemeye kadar varabilir, evet. Ama bir kez daha söylüyorum, sizin katil otistik olamaz. Bu patoloji gerçek bir zihinsel rahatsızlık olduğu kadar fiziksel bir engeldir. Helen Garodi fotoğrafları geri verdi ve ayağa kalktı. Üzgünüm dedi çantasını alırken, iş zamanı. Jean da onun peşinden kalktı. Çimenlik alanı geçtiler, binaya girdiler ve soyunma odasına giden merdivenlerden aşağı indiler. Klimanın soğuk havası yüzlerine vurdu. Jean buz tutmuş bir aynanın içinden geçiyormuş gibi bir hisse kapıldı. Şu zımbırtıyı bir türlü ayarlamayı beceremediler diye mırıldandı Garodi. Duvar boyunca dizli dolaplardan birine yöneldi. Açtı, hiç çekinmeden mayosunu çıkardı, siyah bir boxer giydi ve yine aynı renkte bir sütyen taktı. Ayağa kalktı ve Jean'a bakarak sordu. Bu küçük şemizye nedir? Jean'ın üzerinde son derece ince sütyenin hatlarını belli eden siyah, transparan, pamuklu, çok ince bir gömlek vardı. Bir bombanın parçalarını tanıtan bir bomba imha uzmanının soğuk ses tonuyla cevapladı. Pamuk, ince ilmikler, Joseph. Bu erkekleri delirtiyor olmalı değil mi? Gülüştüler. Jean bu kadınla bir branş yapabileceğini düşünüyordu. Erkekler hakkında saçma sapan şeylerden bahsedeceklerini. Ama Helen Garodi siyah bir bluz çıkardı. Beyaz bir yaka, siyah bir başörtüsü. Jean şaşkındı. Psikiyatr bir rahibeydi. Böylece Marion Cantillon'un vahşice öldürülmesi karşısında gösterdiği soğukkanlılık da açıklığa kavuşuyordu. İnancın evrensel gücü. Size rahibe Helen'i takdim ederim dedi hafif bir referans yaparak. Sion Kermelikleri tarikatından. Bettelheim Enstitüsü'nün %50'si rahip ve rahibelerden oluşuyor. Ve sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yönetim bu %50'nin. Jean şaşkınlıktan cevap veremiyordu. İnsanların görünüşlerine aldanmayın diye gülümsedi rahibe. Özellikle de tamamen çıplak olduklarında. Kötü kokuyor değil mi? Jean da aynı fikirdeydi. Şu an Pavua laboratuvarlarının camlı binalarının önünde duruyordu. Laboratuvarlara geleceğini söylediğinde Bernard Pavua ona katılmayı önermiş, sonra dışarıda da ona eşlik etmişti. Jean nedenini merak ediyordu. Her tarafta ağır, kalıcı ve baskın bir koku vardı. Saint Denis fabrikalarından geliyor diye açıkladı iri yarı adam. Bölgedeki gelişen sanayinin kalıntıları. 19. yüzyıl sonundan itibaren 93'te bu kadar çok fabrika kurulmasının sebebini biliyor musunuz? Hayır, rüzgarları nedeniyle. Parisli para babaları sanayi kokularının başkente doğru gelmesini istemiyorlardı. Ve özellikle de Paris'in kibar mahallelerinin yer aldığı batıya doğru. Ben çocukken La Villette mezbahalarından gelen kemiklerin yakıldığı yerleşim bölgelerinin yanı sıra Oberville'deki Saint-Gobain fabrikaları kükürt kokuları yaymayı sürdürerek faaliyet gösteriyordu. O zamanlar kükürt kokuyor veya leş kokuyor denmez, Oberville kokuyor denirdi. Bu bölgede mi doğdunuz? Brondi'de, André Malraux gibi. Jean başını çevirdi. Camdan ve betondan yapılmış uzun binaya dikkatle baktı. Bilimsel faaliyetlerin sürdürüldüğü binlerce metrekare, steril alanları, bilgisayarları ve beyaz önlüklü araştırmacılarıyla 4 kat. Bernard Pavua'nın başarısının ispatı. Unutulmuş bir banliyönün tam göbeğinde son derece aseptik bir bilim merkezi. 9-3. Her yere çıkar dedi Jean ironik bir tonda. Burada yatırım yapılması koşuluyla. Hep bölgem için bir şeyler yapmak istedim. Bu nedenle de bu laboratuvarı buraya kurdum. Bir araştırma merkezinde anlamsız bir hayat sürdürebilirdim. Ama onlara, herkese bu banliyönün sadece bir kirlilik, sefalet ve şiddet cehennemi olmadığını göstermek istedim. Başarılı oldum mu emin değilim. Aslında bugün bizim buralar daha çok mahallelerde çıkan ayaklanmalar ve saklandıkları bir elektrik trafosunda ölen iki zavallı çocukla tanındı. İlk karşılaştıklarında Bernard Pavua ona sevimsiz ve soğukkanlı bir Buda gibi görünmüştü. Bugün ise tutkulu, militan, öfkeli birine benziyordu. Sıcakkanlı bir golem. Sigara içebilir miyim diye sordu Bernard Pavo'a. Kokusu sizi rahatsız eder mi? Burada mı? İşte buranın avantajı dedi Jean'a göz kırparak. Daha kötüsü olamaz. Sakin hareketlerle bir sigara yaktı. Jean onun alışılmamış bir cazibesi olduğunu şaşkınlıkla fark ediyordu. Gücünün, sakinliğinin ardındaki gerçek kibarlık, sevme ve koruma arzusu hissediliyordu. Eşini mutlu edebilecek bir adam ama birkaç gün önce de hayatı mahvolmuş bir adam. Gazeteleri okudum dedi. Monsi sokağındaki yangın. Meslektaşınızın fotoğrafını tanıdım. Nelly cinayetiyle bağlantılı mı? Adı François Tan. Katili için tehlike arz eden bir şeyler bulmuştu. Her şey onun öldürüldüğünü gösteriyor. Pavo'a sessizliğini korudu. Jean onun beylik taziye sözleri söylemeyeceğini biliyordu. Ürkütücü yorumlarda bulunmayacağını da. Soruşturmayı siz mi devraldınız diye sordu sigarasından derin bir nefes çektikten sonra. Açık sözlü olmak gerekirse hayır. İlk gelişimizde de burada bulunmamın hukuki bir dayanağı yoktu. Anlamıştım. Yargıç arkadaşınızdı değil mi? Çok yakın. Ve katilin kim olduğunu bulmadan soruşturmayı bırakmayacağım. Göz alabildiğince uzanan otluk alanda yürüyorlardı. Garşe'nin mükemmel çimleriyle karşılaştırıldığında laboratuvarın bahçesi son derece cansızdı. Yer yer sararmış, yer yer çıplak, orada burada çamur birikintilerinin göze çarptığı bir bahçe. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Jean buraya Nelly Barjac hakkında sorular sormak için gelmemişti. Otizmle genetik arasında olası bağlantıları da sormayacaktı. Ne soracağını gayet iyi biliyordu. Tarih öncesi. Belirli bir konuyla ilgileniyorum. Genetik ile tarih öncesi arasında bir bağlantı var mı? Soruyu anlamadım. Mesela ilkel insanların karyotipi farklı mıydı? Bunu paleoantropologlarla görüşmeniz gerekiyor. Bazı isimler biliyorum eğer isterseniz. Peki ya siz? Siz ne biliyorsunuz? Pek fazla bir şey bilmiyorum. Size bazı temel bilgiler verebilirim. Ama önce serin bir yere gidelim. Yakıcı güneşin altında erimek üzereyiz. Yolda Bernard Bava ona her katı, laboratuvarının her yerini büyük bir mütevazilik içinde gezdirmeye çalıştı. İlk gelişinde olduğu gibi Jean kelimenin tam anlamıyla büyülendi. Yansıyan güneşin altında laboratuvarlar kristal gibi parlıyordu. Peş peşe sıralanmış cam gereçler, metal evyeler, pipetler parlaklığı ve ışık hüzmelerini çoğaltıyordu. Mikropların giremeyeceği steril alanların yanından geçtiler. Tozun zerresinin bile görülmediği basınç odaları. Binoküler mikroskoplarla bağlantılı bilgisayarların bulunduğu inceleme odaları. Pavo'a her odanın, her cihazın önünde durarak bir karyotip çıkarmayı sağlayan işlemler zincirini açıklamayı sürdürdü. Hücrelerin izolasyonu için santrifüj aykıtı. Kültüre bakmak için 37 derecede sabitlenmiş etüvler. Metafazı gözlemlemek, kromozomları ayırmak, sonra onları renklendirmek ve sıraya koymak için binoküler mikroskoplar. Her örnek sadece ona mahsus bir numarayla, tarihi de içeren 10 rakam kayda alınıyordu. Sonuç hastaya, jinekoloğa, kliniğe veya hastaneye gönderiliyordu. Ya tarih öncesi diye hatırlattı Jean. Size söyledim, bu konuda uzman değilim. Tarih öncesi insanların karyotipi farklı mıydı değil miydi? Elbette farklıydı. Bir Neandertal insanında günümüz insanındaki gibi 46 değil 48 kromozom vardı. Şempanze gibi. Günümüz modern insanının gen haritasındaki evrim ne zaman durdu? Hiçbir fikrim yok ve uzmanların da bunu bilmediklerinden eminim. Fosillerden toplanan örnekler karyotipler oluşturmaya imkan vermiyor. Bunu yapabilmek için canlı materyal gerekiyor. Ama kesin olan tek bir şey var. O da evrimimizin hala sürdüğü. Kromozomlarımız sürekli evrim içinde. Hangi yönde? Çok uzun zaman önce insan türünün X ve Y kromozomları eşit boydaydı. Y binlerce yıl boyunca kısalmaya devam etti. Ve bugün kadının X'i karşısında son derece cılız kaldı. Bu bir gün erkek türünün yok olacağı anlamına mı geliyor? Çok doğru. Bir gün dünya üzerinde hiç erkek kalmayacak. Jean tek başlarına kalmış Amazonlardan oluşan bir dünya hayal etmeye çalıştı. Onun en büyük sıkıntı kaynağı erkekler olduğu halde bu manzara ona hiç heyecan vermiyordu. Bu ne zaman olacak? 10 milyon yıl içinde. Güzelce ağzımızın payını vermek için daha zamanınız var. Bu şakasını neredeyse çocuksu ani bir kahkaha izledi. Gırtlağının derinliklerinde yankılanan ama karamsar bir yüz ifadesiyle sonuçlanan bir kahkaha. Jean anlamıştı. Pavo'a Nelly'yi düşünüyordu. Kadınını, aşkını, öldürülmüş sevgilisini. Jean onun sessiz kalmasına saygıyla yaklaştı. Eğer genetikçinin yüreğiyle ilgili söyleyebilecek bir şey varsa söylerdi. Yoksa susardı. Nelly'nin ofisini görebilir miyim? Polisler daha önce baktı. Bir göz atabilirsem sevinirim. Burada. Bir kat yukarı çıktılar. Jean burada da standart bir yerle karşılaştı ama çok genişti. Büyük pencereler, düzgün bir şekilde yerleştirilmiş siyah bir çalışma masası, bir gömme dolap, evrak dolapları. Jean polislerin anlaşıldığı üzere buranın altını üstüne getirmemiş olmasına şaşırdı. Masaya oturdu. Pavo'a ortadan yok olmuştu. Ve Jean kendini hem Nelly Barjac'ın hem de buraları daha önce aramış polislerin yerine koymaya çalıştı. Telefona dikkatle baktı. Telefon görüşmelerini, mesajlarını araştırmışlardı, bilgisayarını inceledi. E-maillerini de didik didik etmişlerdi. Hiçbir şey bulamamışlardı. Ama onlar da Jean gibiydi. Tam olarak ne aradıklarını bilmiyorlardı. Bilgisayarı açmaktan vazgeçti. Masanın çekmecelerini açtı, dosyalar buldu. Rakamlardan, şemalardan, simgelerden oluşan bir tür yabancı dilde yazılmıştı. Dünyanın çeşitli yerlerinden ülke ve bölge adları da vardı. Jean, Nile'nin gece yaptığı çalışmaları hatırladı. Halklar arasındaki DNA farklılıkları üzerine Latin Amerika'nın genetik mirası ile ilgili araştırmalar. Reisenbach hiç kuşkusuz bu araştırmaları incelemeleri için uzmanlara yollamış olmalıydı. Ama ne elde edeceklerdi ki? 18. kısım sonu. Sayfa 202. Yabancı kelimeler. Light. L-I-G-H-T. The Uses of Enchantment. T-H-I-U-S-E-S O F E N C H A N T M E N T Chicago C H I C A G O Ortogeni O R T O G E N I Dasho D A C H A U Buchenwald B U C H E N W A L D The Empty Fortress T H E E M P T Y F O R T R E S S François Truffaut F R A N C O I S T R U F F A U T Jean-Marie Gaspard Itard J E A N M A R I E G A S P A R D I T A R D Victor V I C T O R Vivaldi V I V A L D I Amala A M A L A Kamala K A M A L A Helen H E L E N E Karmelitler K A R M E L I T L E R La Villette L A V I L L E T T E Oberville A U B E R V I L L E R S Saint-Gobain S-A-I-N-T G-O-B-A-I-N